Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Bu akşamki programımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1960'da vefat etti. 23 Mart itibariyle ölüm yıl dönümü sene-i devriyesi olması hasebiyle Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı olacak. Bediüzzaman Hazretleri nasıl bir dava adamıdır? Onu incelemeye çalışacağız. Tabii ki bu birkaç derste, birkaç konferansta halledilebilecek bir iş değil. Biz sadece Hazreti Üstad'ın nasıl bir dava adamı olduğunu anlatırken onun fazilet ve kemalat okyanusundan birkaç damlayı göstermeye çalışacağız. Evet. Bediüzzaman Hazretleri'nin davası iman ve Kur'an üzereydi. İman ve Kur'an davasını dava edinen bir dava adamıydı Bediüzzaman Hazretleri. Hayatı nesillerin imanlarını kurtarmak maksadıyla geçti. Hakaik-i imaniye ve Kur'aniye hizmet etmekle geçti. Malumdur, davaların en yücesi Kur'an-ı Hakim'e hizmet etmektir. Zira Kur'an-ı Hakim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi. Allah'ın ona verdiği en müstesna mucize. Ondan daha değerli, daha kıymetli bir şey yok. Şayet olsaydı, kainatın illeti gayesi olmazsa olmazı, yani yaratılış vesilesi olan, nübüvvet müessesesinin reisi olan, nebilerin reisi, evliyanın seyyidi olan, Habibi Rabbul Alemin olan, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Kur'an'dan daha büyüğü verilirdi. Dolayısıyla Kur'an'dan daha büyük bir şey olmadığına göre, daha kıymetli bir şey olmadığına göre, Kur'an-ı Hakim'e hizmet etmek de davaların en yücesi, hizmetlerin en büyüğüdür. Ve Hazreti Üstadımız da bu yolu ihtiyar etmiş. 28. mektup, 7. risale olan 7. meselede şöyle buyuruyor. Eski Harbi Umumi'den evvel, yani Dünya Savaşı'ndan önce ve evailinde bir vakayı sadık bir vakada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş, dehşetli bir şekilde infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir, hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor. İcaz-ı Kur'an'ı, Kur'an'ın mucizeliğini beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nev'ini şu zamanda isharına, şu zamanda gösterilmesine haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Bu hasede de ifade ettiği gibi Hazreti Üstad'ın Ağrı Dağı'nın infilakından binlerce defa daha dehşetli, hatta Nuh tufanından daha büyük bir infilakın yaşandığı bir zamanda geldi. Kur'an'a hücum edildi, Kur'an'ın etrafındaki Kur'an'ı koruyan surlar kırıldı. Kur'an'ı ve İslam'ı tahrip etmek adına nifak ve zındıka komitelerinin saldırdığı, küfr-ü mutlakın, dalalet-i mutlakın, deprem, erozyon manasında, ahlaki erozyon manasında, sefahet-i mutlakın zirve yaptığı bir dönemde firavunların, nemrutların, şeddatların, deccalların meydan aldığı bir dönemde geldi. Dolayısıyla zehirlemekten lezzet alan yılanların zehrini kusacakları bir zamandı. İşte onlardan birisi İngilizlerin müstemlekelerinden, yani sömürgelerinden, yani esir aldıkları milletlerden sorumlu bakan William Ewart Gladstone, her fırsatta bir Müslüman ülkeyi esir etmek mi istiyorsunuz? Onu sömürge olarak hükmünüz, emrinize itaat ettirmek mi istiyorsunuz? O zaman ilk hedefiniz onların elinden Kur'an-ı Kerim'i almaktır diyen birisiydi. Bir gazetede bu adamın haberi çıkmıştı. İngiliz avam kamerasında Kur'an-ı Kerim'i böyle eline almak suretiyle şöyle diyordu. Ya bu Kur'an'ı Müslümanların elinden alacağız ya da Müslümanları Kur'an-ı Kerim'den soğutacağız. Aksi takdirde onlara hakim olmamız imkanı yoktur. Bu gazetedeki haber Bediüzzaman Hazretlerine gösterildiğinde bunu okur okumaz adeta volkandan lavların fışkırması gibi haykırmıştı. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir manevi güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim. Kader onu haklı çıkardı. Zaten takdir-i ilahi, yani kader, bu rolü, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu ona ilan ettirmek istiyordu. Cenab-ı Hak böyle takdir buyurdu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan aramak aklıma zahit görünür. Elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir dedi. Yani madem elimizde Kur'an-ı Kerim gibi baki bir mucize var, başka bürhan aramak aklıma zahit görünür. Yani başka delil, başka ispat, başka sarsılmaz güç, kuvvet aramaya gerek yok. Münkirleri ilzam etmek, onların davalarını çürütmek, Kur'an-ı Hakim'in hak ve hakikat olduğunu göstermek için başka şeye müracaat etmeye gerek yoktur manasında. Ve Kur'an'ın çelik zırhı olan Risale-i Nur'u telif etmeye muvaffak oldu. Dinin esaslarına, hükümlerine ve sünnet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam tabi ve hadim, yani hizmetkar olarak dini kuvvetlendirmek, dinin esasını, aslını muhafaza etmek, dine karıştırılmak istenilen bid'a ve batıl mahsulatı, dalalet-i fikriyeyi, fikri sapıklıkları, hezeyanları, dinsizlikleri def etmek, küfrü dirilmeyecek surette öldürmek, evamir-i Rabbaniye'yi ikame etmek, Rabbimizin emirlerini ikame etmek, ahkam-ı ilahiyenin, ilahi hükümlerin şeref ve ulviyetini isar etmek, göstermek ve ilan etmek vazifesi taraf-ı ilahiden, kader tarafından onun omuzlarına konulmuştu bu asırda. Yani Bediüzzaman Said Nursi asrın vekiliydi. Her asır Hazreti Muhammed'in asrıdır. Bütün asırların sahibi Resul-i Zişan'dır aleyhissalatü vesselam. Ama her asrın bir vekili, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam namına bir varisi var. İşte bu asırda ve kıyamete kadar gelecek asırlarda veraset-i nübüvvet makamında olan Bediüzzaman Hazretleri, her asrın vekillerinin İslam mukadderatı için toplandıkları, bulundukları meclisi muhteşeme, meclisi nuraniye davet edildi. Rüyada bir hitabe, işte bunlar tarihçi hayatta anlatılıyor. Ve o meclisi nuraniden kendisine şöyle denildi: ey felaket ve helaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Evet. Felaket asrının adamıydı Bediüzzaman Hazretleri. Yevmül beter, bundan daha kötüsü, daha beteri yok, en beter gün budur denilen bir zamandı. Ve zifiri karanlıklarda nur gösterecek, kara kışın bağrında bahardan haber verecek kişiydi. Helaket asrının da adamıydı. Zira kıyamete ramak kala gelmişti. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı kurtaracak iman hizmetinin mümessiliydi. Ve o mecliste kendisine muhtelif sualler soruldu. Her suale doğru ve ikna edici cevaplar verdi. Suallerinin doğruluğu o meclis tarafından tasdik edildi ve Bediüzzaman Hazretleri vasıtasıyla bize şu müjde verildi: ümit var olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Ümit var olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Bediüzzaman Hazretleri asrın hastalığını teşhis eden, insanlığın imdadına gönderilmiş manevi doktordu. Ve teşhisi şu şekilde koydu. Dedi ki, bu memleket insanlarının makine-i tekemmülatının, yani tekemmül etmelerinin, kemalata, fazilete terakki etmelerinin, yükselmelerinin makinesinin buharı Diyanettir. Milletin kalp hastalığı zaafı Diyanettir. Dindeki zayıflıktır. Dindeki eksikliktir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir diyerek Kur'an eczanesine müracaat etti. Kur'an'dan telif eylediği Risale-i Nur şu zamanın 5. mektupta aynen bu ifadeler var. Şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın, küfür, dalalet vesaire zulümatın, karanlıkların hücumatına, tehacümüne maruz heyet-i İslamiye'ye, yani Müslümanlara en nafi, en faydalı bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber hükmündedir. Bugün bunun böyle olduğuna sadece biz değil, sadece bu salondakiler değil, sadece Risale-i Nur'u okuyan 50'den fazla, dillere tercüme edildiği için dünyanın her tarafında milyonlarca insan el-hak diyor, doğrudur diyor. Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, ahir zaman karanlıklarında sadakat timsali bir dava adamıydı. Zaman ahir zamandı ve ahir zaman karanlıkları diye ifade etmemizin sebebi malum manevi bir karanlık vardı. Hatta olabildiğince karanlıktı. Muhbir-i Sadık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz diye ihbar ettiği günler gelip çatmıştı. Allah Allah diye zikreden tekkeler, zikirhaneler, medreseler kapandı. Şair-i İslamiye'nin, İslam'ın sembollerinin en mühim, en azamlarından olan Ezan-ı Muhammedi'den İsmullah, yani Allah ismi kaldırıldı. Kur'an yasaklandı, Allah demek suç sayıldı. Allah namına görüşmek, konuşmak, toplanmak yasaktı. Dini, imani eser neşretmek yasaktı. Bu manada konuşanlar susturuldu. Yargısız infaz yapan istihlal mahkemelerinde sayısız alimler katledildi. Bu zamanda envai çeşit zulüm ve amansız karanlık hücum ediyordu. Bunun inadına demir gibi dayanacak bir sadakat lazımdı. Şeyh Said ayaklanmasından sonra nüfus sahibi kimseler etrafındaki insanları ayaklandırmaya sebep olabilir, isyanları netice verecek hareketlerin sebebi olabilir diye batıya ayrı ayrı yerlere sürgün olarak gönderilmeye başlandı. Bediüzzaman Hazretleri o 1925'li yıllarda kendisine baştaki başlar dinsizlik ediyor, Kur'an elden gidiyor, Allah namına kıyam etmek lazım diyenleri asla cevaz vermedi, onların bu hareketlerini tasvip etmedi. Dahilde kılıç çekilmez, Ahmet'i Mehmet'e, Hasan'ı Hüseyin'e mi kırdıracaksınız deyip onlara izin vermedi. Ama buna rağmen, yani doğuda, doğunun kan gölü olmasına engel olan ellerden birisine sahip olduğu halde, buna rağmen onu da bu tip şeylere sebebiyet verebilir diye batıya sürdüler. Van'daki birkaç talebesiyle beraber kaldığı Erek Dağı'ndaki inzivagahından jandarmalarla beraber oradan aldılar. Orada bu hengamede Van'ın eşrafından işte çeşitli gruplar toplandı ve Seyda dediler. Etme eyleme, gel bunlarla gitme. Biz bunlara sizi vermeyelim, seni vermeyelim. İstersen seni alıp götürelim. İran'a götürelim, Suriye'ye götürelim, Mekke'ye götürelim, Hicaz'a götürelim. Yeter ki sen bunlarla gitme. Bediüzzaman Hazretleri o gün şöyle dedi. Ben dedi Anadolu'ya gideceğim. Anadolu'yu istiyorum, Anadolu'nun bağrına gideceğim. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri Anadolu'nun bağrına gitti. Peki Anadolu'da onu ne bekliyordu? Yani tam anlamıyla hayatının bundan sonraki bölümü çile bölümüydü. Yani çileli bir hayata adım atıyordu aslında bu kararı vermekle. Mahkemeler, sürgünler, hapishaneler, zindanlar, tecridi mutlaklar, zehirlenmeler, ihanetler, hıyanetler her türlüsüne maruz bırakılacaktı. Ve yıllar geçti. Bunların hepsini en yoğun, en derin bir şekilde yaşadı. Yıllar geçti ve acaba Anadolu'ya geldiği için, böyle bir tercih yaptığı için acaba pişman oldu mu? Acaba keşke o gün bana teklif edilen şeyi yerine getirseydim diye düşündü mü acaba? Bir talebesi belki 20 sene sonra Mısır'da, Amerika'da olsaydınız tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz diye kendisine bir mektup yazdı. Bediüzzaman Hazretleri ona cevaben şöyle dedi. Mekke'de olsam buraya gelmek lazımdı. Mekke'de de olsam buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalma Kur'an'dan aldığım dersle, Kur'an'dan aldığım dersle karar vermişim ve vermişiz dedi. Yani zulmün en ağırına, kara kışın en dehşetlisine maruz kaldığı halde zerre kadar Anadolu'yu tercih ettiği için pişman olmadı. Hayatını iman ve Kur'an'a vakfetti. Hayatının bütün dakikalarını bu manaya sarf etti. Ama biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi bunun bedelini çok ağır ödedi. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşamam, yaşayamam dediği halde hayatının büyük bir bölümünü duvarların arkasında yaşamak zorunda kaldı. Evet, zindanlardan çıktığı oldu, bu sefer de sürgünlere yollandı. Sürgünlerde de bir nevi zindan hayatı yaşatıldı. Göz hapsinde tutuldu. Hatta Afyon'dayken 5 tane askeri uçak kendisini takip etti. Emirdağ'da evden çıktığı zaman, kırlara gideceği zaman Afyon'dan uçaklar havalandı. Said Nursi evden çıktı. Said Nursi kıra gidiyor. Said Nursi ağacın altında talebeleriyle beraber oturdu. Said Nursi kitap okuyor diye Ankara'ya rapor edildi. Bütün bunlara rağmen Bediüzzaman Hazretleri öyle bir dava adamıydı ki asla bir adım dahi geri atmayı düşünmedi. Tereddütler, acabalar, keşkeler içini kemirmedi. İstikametini bozmadı. Kasırgalara tutuldu, eğilmedi. En kara kışlara tutuldu, üşümedi. En hararetli sıcaklara tutuldu ama terlemedi Bediüzzaman Hazretleri. Ömrünün sonuna doğru hastaydı. 70 küsür yaşlarında ihtiyardı. Türlü zulüm ve meşakkatlerle yorgun bir vücuda sahipti. Ama o halde iken bile şöyle diyordu: bana ızdırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke, buraya dikkat, keşke bunun 1000 misli meşakkate maruz kalsam da İman kalesinin istikbali selamette olsa, keşke bunun 1000 misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa. Bence burası sözün bittiği yerdir. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin nasıl bir dava adamı olduğunu özetleyen bir cümledir. Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı kahramanlık destanlarıyla geçmiştir. Öyle bir dava adamıydı. Korku onun yüreğini zapt edemedi. Düşmanları onun dizlerini titretemedi. Hak gördüğü meslekte en dehşetli hadiseler onu yolundan çeviremedi. Hak ve hakikati haykırmak, Kur'an'ın ve İslam'ın hukukunu muhafaza etmek, ayatı Kur'aniyenin dellallığını yapmak uğruna ölümü hiçe saydı. Hem de kaç defa? Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı adeta kahramanlık destanlarının meydanı gibidir. 1909'da menhuz 31 Mart hadisesinde kışkırtıcı rol oynadığı gerekçesiyle tevkif edildi. Divan Harp'te muhakeme olundu. Mahkeme reisi Hurşit Paşa, şeriat isteyen 15 hocanın mahkeme bahçesinde dar ağaçlarında sallanan cesetlerini göstererek, o cesetleri göstererek Bediüzzaman Hazretlerine dedi ki, sen de mi şeriat istedin? Sen de şeriat istemişsin. Hazreti Üstad, ahirete kemali iştiyak ile müheyyayım. Ahirete gitmeyi, yani canıma minnet biliyorum, şiddetle arzu ediyorum. Bu asılanlarla beraber de gitmeye hazırım dedi. Sonra şeriat istemişsin deyince, şeriatın bir hakikatine 1000 ruhum olsa feda etmeye hazırım diye cevap verdi. Zira şeriat sebebi saadet, adaleti mahz ve fazilettir. Adaletin, faziletin ta kendisidir dedi. Sonra uzun bir müdafaada bulundu. İdamını beklerken beraat etti. Mahkemeye teşekkür etmedi. Kendisini takip eden bir grupla beraber Beyazıt'tan ta Sultan Ahmet'e kadar yürürken sokaklar onun zalimler için yaşasın cehennem, zalimler için yaşasın cehennem nidalarıyla inledi. Bediüzzaman Hazretleri müthiş kahramanlık örnekleri göstererek kendi talebelerinden müteşekkil alay kumandanı olduğunda 1. Dünya Savaşı'nda Bitlis'te Ruslara esir düştü. Bu hadiseyi hemen herkes biliyordur. Rus kumandanına ayağa kalkmadı, hakaret sayıldı ve muhakeme edildi, idama mahkum edildi. Bir manga asker gelip kendisini idam edecek. Orada esir kumandanlar Bediüzzaman Hazretleri'ne adeta yalvarırcasına dediler ki, tarziye ver, özür dile. Bu adamlar dinsiz, imansız, sana acımaz. Bunların vicdanı, merhameti yok. Özür dile, ben ettim, sen etme de, bir yanlışlık oldu falan de. Ayağa kalkmamış yani falan. Hazreti Üstad orada diyor ki, huzuru Resulullah'a gitmek için bana bir pasaport lazım. Resulullah'ın huzuruna gitmek için bana bir pasaport lazımdır. Şimdi o pasaport elime geçti. Ben tarziye vermem, özür dilemem dedi. Yani ölümü Resulullah'a götüren bir vuslat bileti olarak gören bir zatı artık en dehşetli ölümler dahi olsa korkutamazdı. Evet. Bu kahramanlığı, bu şecaati, bu cesareti elbette o derin imanından, yüksek imanından alıyordu. Mesela Darül Hikmet'te azayken bir gün Darül Hikmet azasından Seyyid Saadettin Paşa yanına geldi ve şu ihbarda bulundu. Dedi ki, kat'i bir vasıtayla haber aldım. Öyle şaiya, söylenti falan değil ha, kesin bir haber. Kesin, %100 doğru bir haber. Kökü ecnebide ve kendisi burada olan bir zındıka komitesi senin bir eserini okumuşlar. Demişler ki bu adam hayatta kalırsa biz mesleğimizi devam ettiremeyiz. Bu insanları dinsiz yapamayız. Demişler ve senin vücudunun idamına hükmetmişler. Kendine dikkat et. Aynen böyle diyor. Bu sözleri işten Muazzez Üstadımız kaçmayı düşünmemiş. Eyvah ben şimdi ne yapacağım deyip böyle acayip durumlara düşmemiş. Gizlenecek bir yer kendini aramamış. Ne demiş biliyor musunuz? Tevekkeltu alallah, ecel birdir, tegayyür etmez. Tevekkeltu alallah, ecel birdir, değişmez. Evet, yine hatıralarda geçen bir şeyi anlatmak, arz etmek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri memleketimizi terk etmeyi hiç düşünmedi. Kaçış planları yapmadı. O kadar zulme rağmen, o kadar hıyanete, ihanete rağmen dünyasının elinden alınma korkusu yüreğini hiç dağlamadı. En dehşetli ölüm senaryoları onun kılını kıpırdatmadı. Zira Kur'an'a hizmet, iman Kur'an davasına hizmet etmek gibi yüksek bir davanın mümessili, davanın hadimi, hizmetkarıydı. Bu uğurda ölüm onun için en yüksek bir mertebeydi. Bir gün talebelerine şöyle bir sadakat dersi veriyor. Diyor ki, kardeşlerim, mesela İngilizler, Fransızlar, Ruslar ittifak etseler, deseler ki, bu Said hayatta kaldığı sürece Anadolu'da bizim emellerimizi gerçekleştirme ihtimalimiz yoktur. Bu zatı yazdığı eserler dolayısıyla davamızı biz inkişaf ettiremeyiz. Bu zatın vücudunu ortadan kaldıralım diye ittifak etseler, karar verseler ve onların uçakları burayı bombalamak üzere şu anda semamıza doğru yaklaşmakta olsalar, size biz de katiyen haber alsak ki kesinlikle geliyorlar. Demiş ki, Zübeyir, bana bir kahve yap, onlardan kaçmayacağım. Evet. Kimi zamanlarda hakikatin temsilcileri parayla, makamla, parlak vaat ve tekliflerle susturulmuş. Bediüzzaman Said Nursi ise susturulacak adam değildi. Önüne konulan şaşalı dünyevi metalara gözünün ucuyla dahi bakmadı. İşgal yıllarındaki kahramanlıklarından dolayı defalarca Ankara'ya davet edilmesi üzerine Millet Meclisi'ne teşrif buyurdu. O zamanın idaresi kendileriyle çalışması şartıyla 300 lira maaş, Bitlis Milletvekilliği, Doğu'da vaiz-i umumilik, Çamlıca'da köşk teklifinde bulundu. Hazreti Üstad bunların yeni yapılacak dine aykırı uygulamalara karşı fetva vermesi için ve kendi nüfuzundan istifade edilmek için bir rüşvet olduğunu biliyordu. Ve elbette kendini satacak bir adam değildi. Bu hadise hakkında diyor, Ankara reisleri İngilizlere karşı Hutuvat-ı Sitte namındaki eserimle mücahedatımı takdir edip beni oraya istediler. Gittim. Gidişatları benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi. Bizimle beraber çalış dediler, dedim. Yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle beraber çalışamaz. Üç kuruşluk dünya menfaatine karşı insanların önünde eğilmek, keyiflerince konuşmak ehli hakikate, hasreten Kur'an hakikati anlatanlara yakışmaz. Hele Bediüzzaman Said Nursi gibi ulvi bir zat bu gibi aşağı hallerden fersah fersah uzaktır. Onun ayağındaki lastik ayakkabılar, onun üzerinde sayılamayacak kadar yamayla dolu cübbesi, aslında bu mevzuyu konuşmaya gerek bırakmamaktadır. İkinci mektupta şu ifadeleri var. Tasannu ve temellükten, yani dal kavukluk etmekten, yani manen insanların esiri olmaktan, yani hakikate muhalif olarak insanların arzusuna, isteğine göre konuşmaktan, beni kurtaran bir parça kuru ekmek, bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir libas giymek bana daha hoş geliyor. Gayrın en âlâ baklıvasını yemek, en murassa, en süslü elbisesini giymek ve onların hatırını saymaya mecbur olmak bana nahoş geliyor. Evet, Bediüzzaman Hazretleri davası uğrunda dünyanın bütün lezzet ve zevklerini, mal ve mülkünü elinin tersiyle iten bir dava adamıydı. Artık bu noktadan onun ayağını kaydırmak, tereddüde düşürmek mümkün değildi. O imanın cereyanındaydı. maddi cereyanlarla, parayla, pulla, makamla vesaireyle alakası yoktu. Dünya üzerinde bir karış toprağı yoktu. Dünya adına bir zineti yoktu. Zaten diyordu, dünyaya ancak bir misafirhane nazarıyla bakıyorum. Bütün malımı elimle kaldırıp götürebilmeliyim hassasiyetiyle yaşayan bu aziz üstad bir otel odasında vefat etti. Vefat edebileceği bir evi bile yoktu. Ve ardında şunu bıraktı. Bir çift lastik ayakkabı, bir sepet içinde çaydanlık, sefer tası, çarşaf, mendil, bohça, çamaşır, bir havlu, bir dua kitabı, eski yazı takvim, iki kalem ve bir kırık gözlük. İşte dünya adına bütün malı bundan ibaretti. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yok dedi ve kendisine düşmanlık edenlere husumet beslemedi. Beddua etmedi. Cellatlarını dahi affetti. Zalimlere, canavarlara dahi hakkını helal etti. Büyük adamdı, küçük hesap yapmadı. Ben hayatından bir kesiti sizlerle paylaşmak istiyorum. Yer Afyon cezaevi. 60 kişilik koğuşa tek başına atılmış. Yaşlı, hasta ve vatan millet için faydadan başka hiçbir menfaati olmayan mazlum ve masum bir din adamı. Özür dilerim, faydadan başka hiçbir zararı olmayan mazlum ve masum bir din adamı. Zemheri soğuğu iliklere kadar işleyen bir şekilde ayaz içeriği adeta yalayıp geçiyor. Isıtılamadığı için o 60 kişilik koca koğuş boşaltılmış. Yani o koğuşun bir hayal edin, insan o koğuşu hayal edince bile üşüyor. Camları kırık. Afyon'un şiddetli soğuğu. Camı buzlar kaplamış. Amansız soğuktan başka vicdansız ve insafsız bir dünyanın mahkumu bu aziz adamın her yanını yasaklar işgal etmiş. İstibdat eşine az rastlanacak cinsten. Talebeleriyle görüşmesi yasak mesela. Talebelerinin onunla konuşması da yasak. Hatta selam vermesi yasak. İki satır yazı karalayıp gönderivermek, bir ihtiyacı var mı diye soru vermek de yasak. Hizmetine girmek, yardımına koşmak yasak. Hem de ne yasak. Bu kadar yasağa rağmen en küçük bir olumsuz tavır, en küçük bir menfi hareket göstermedi. Bir beddua dahi etmedi. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir Sait değil bin Sait feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helal ettim diyen biriydi. Zulmeden zalimleri, hıyanet eden hainleri, yani kendisini zehirleyenleri dahi insan affeder mi ya? Evet. Affeder. O insan Bediüzzaman ise celladının zarar görmesini dahi istemez. Mustafa Sungur, merhum Mustafa Sungur ağabey, her nasılsa bin bir dikkat sonucu ayağını sürüyerek o tek başına koğuştayken yanına gidebilmiş, soğuktan hatta zehirlenmiş, zehirli hastalıktan, baskı ve zulümden yorulmuş, süzülmüş çehresini gördüğünde gayri ihtiyari gözyaşlarına boğulmuştu. Evet, o haldeyken Hazreti Üstad ona şöyle diyor: belki hayatta kalamayacağım. Bütün mevcudiyetim, vatan, millet, gençlik ve alem-i İslam ve beşerin ebedi refah ve saadeti uğrunda feda olsun. Ölürsem dostlarım intikamımı almasınlar. Emir Dağ'da zehirlenmişti. Bir bekçiyi öğütlemişler. Soğusun diye camın kenarına konulan yoğurduna merdivenden tahta merdiven koyarak çıkıp dehşetli bir zehir atmış o bekçi. Dolayısıyla o yoğurdu yediğinde zehirleniyor. Ama zehirlendiğinde çok şiddetli acı ızdırap çekiyor. Mesela Sungur abi anlatmıştı. Dili ağzında şişiyormuş. Yüzü mosmor oluyormuş. Gözleri kan çanağına dönüyormuş. Yani Allah öldürmüyor. Allah muhafaza ediyor. Çünkü iman ve Kur'an'a hizmet için Said Nursi'nin vazifesi bitmediği için Allah ölmesine müsaade etmiyor. Ama o şiddetli zehrin dehşetini son derece yaşıyor. İşte bu zehirlenme hadisesinde Emir Dağ'dayken yakın talebelerinden Hüsrev Altınbaşak, Hüsrev abi yanında bulunuyormuş. Üstadın zehirlenmiş, ateşler içinde yanan vücudunu görünce ne olur demiş üstadım, bir günlüğüne Bediüzzamanlığını bana ver. Bir günlüğüne. Şu Bediüzzamanlığını bana ver. Bunu sana yapanlara kahrile beddua edeyim. Cezalarını bulsunlar diye yalvarıyor. Bediüzzaman Hazretleri sabrın, tahammülün bittiği o yerde dahi olumsuz hislere mağlup olmayarak şöyle diyor: biz yıkmak için değil, yapmak için geldik. Biz yıkmak için değil, yapmak için geldik. Hatta ben demiş istesem başka bir zaman, bunlardan bir günde intikamımı alırım. Ben ellerimi açtığımda milyonlar amin diyor. Kuvvet var istimal etmek, o kuvveti kullanmak yok demişti. Ama o kuvveti meleklerin dahi duasına amin dediği halde o kuvveti kullanmadı. Bediüzzaman Hazretleri milletimin imanını selamette görmek için cehennemin alevleri içinde razıyım, yanmaya razıyım diyen bir muhabbet fedaisiydi. Aslında bu bir iddia değildi. Öylesine söylenmiş bir söz de değildi. Bilakis hayatıyla bunu ispat etti. Hakikatin ta kendisi. Maalesef dünyada yapılan zulümler sebebiyle dünya hayatı bir nevi cehenneme döndürüldü. Buna mukabil ağzından kötü bir söz, bir beddua çıkmadı. Aslında şu ifadeler onun kim olduğunu, nasıl bir dava ruhu taşıdığını tam da anlatıyor. Ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Sait değil, 1000 Sait feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem, orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Bediüzzaman Said Nursi eşine az rastlanır bir iman muallimi, bir Kur'an dellalı, ulvi bir dava adamıydı. Her zeminde en olumsuz şartlarda davasına hizmet etmekten başka bir şey düşünmedi. İdamla yargılandığı mahkemeler, hakikati haykırdığı kürsü, çürümesi için atıldığı zindanlar, medrese-i Yusufiye olmuştu. Onu öldürmek için çalışanların, ebedi hayatlarının kurtulması için çalıştı. Onu zindanlarda çürütmek isteyenlerin imanlarının kurtulması için çalıştı. Düşmanlarının ebedi cezadan kurtulmaları uğrunda en ağır cezalara razı oldu. İşte şualarda şöyle diyor: Ankara'ya giden şiddetli risaleler sebebiyle en ağır ceza nefsime verilse, fakat ceza verenler o risalelerle ölümün idamı ebedisinden kurtulsalar, hem kalbim hem nefsim razı olurlar. Demek biz onların iki cihanda yaşamalarını istiyoruz, arıyoruz. Onlar bizim ölmemizi istiyorlar. Ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum diyordu. Yegane gayesi imana hizmet etmekti. Bunun böyle olduğuna dair onun hapishanelerdeki faaliyetlerini incelediğimizde net olarak bunun böyle olduğunu görebiliyoruz. Hapishanelerde Kur'an'a, imana hizmet etmekten başka şey onun alemine, dünyasına girmedi. Yani bir plan yapmadı. Yani talebelerini intikam almaya teşvik etmedi. Sadece ve sadece davasının gereğini yaptı. Eskişehir'de baştan sona Esma-i İlahiye, ismi azam olan Allah'ın isimlerinin şerh ve tefsir edildiği 30. lemayı yazdı. Denizli'de yine baştan sona Hayat-ı Kur'aniye'nin tefsiri olan Meyve Risalesi'ni yazdı. Afyon'da yine baştan sona iman Kur'an hakikatleri olan El-Hüccetü-Zehra Risalesi'ni telif etti. Bu risaleler baştan sona imandır. İman hakikatlerini izah eder. Dolayısıyla onun davasının ne olduğunu açıkça gösterir. Alem-i İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum diyen bir dava adamıydı. Mesela Eskişehir hapishanesinde bir feryat yükselmişti. Hem de öyle böyle değil, sarsıla sarsıla bir ağlama sesi işitilmişti. Ne hürriyetinin zulmen elinden alındığı için bir isyan feryadıydı bu, ne de sıladan, eşten, dosttan ayrılık azabıyla dökülen hasret gözyaşlarıydı. Eskişehir hapishanesinin penceresinde oturmuştu. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları gülerek raks ediyorlardı. Onların gafletli gülüşlerini alıyordu. Gayb perdesi açılıyor ve o genç kızların günahlarının neticesi, 50 sene sonra başlarına gelecek dehşetli akıbet kendisine gösteriliyordu. Kimisi çirkinleşmiş, iffetini muhafaza etmediği için sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyor, kimisi de toprakta azap çekiyorlardı. Bediüzzaman Hazretleri hapisteydi. Bir caniymiş gibi muamele görüyordu. Hayatında çile sayfası açılmıştı. Hapisler, zindanlar o Eskişehir hadisesinden sonra özellikle hiç yakasını bırakmayacaktı. Bu durumda ağlanacak tek kişi vardı. O da kendisiydi. Lakin o başkaları için ağlıyordu. Adını sanını bilmediği insanlar için gözyaşı döküyordu. Hem de öyle ağlıyordu ki hapishanelerdeki diğer mahkumlar başına toplanmıştı. Onun derdi gençliğin helal daireden haramlara sapıp günah bataklıklarında çürümesiydi ve bu manada ağlamaları, inlemeleri ömür boyu sürdü. Çocuğu yoktu üstüne titreyip ağladığı, lakin bütün Müslüman evladının elemini kalbinin derinliklerinde yaşıyordu. İşte böyle bir dava adamıydı. Bir evi de yoktu, lakin bütün alem İslam kıtasını evi gibi biliyordu. Ümmeti Muhammed'in ve alem-i İslam'ın sarsılmasıyla sarsıldı. Sürekli ömür boyu bunun elemini, acısını çekti. Ben dedi kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehli İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Alem-i İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Evet, bir 15 dakika içerisinde bitireceğim inşallah. Bir başka açıdan Bediüzzaman Hazretlerine bakacağız. Tevazuunun arşında adeta bir mahfiyet sultanı gibi yaşadı. Muazzez üstadımız mana aleminin mahfiyet sultanlarındandı. Talebelerine kardeşlerim diye hitap ediyordu. Ben sizin ders arkadaşınızım diyordu. Mektuplarını hiç ender hiç olan kardeşiniz Said Nursi diye bitiriyordu. Büyüklüğün mikyası küçüklüktür, yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür demişti. Bediüzzaman Hazretleri bu mana, bu istikametten asla şaşmadı. Hep bu istikamet üzere yaşadı. Tevazu istikameti, mahfiyet istikametiydi onun yolu. Mesela kırlarda karşılaştığı çingenelerle dahi ilgilenmiş. Onların da gönlüne girmiş, onları teselli etmiş müstesna bir zattı. Onları görünce yolunu değiştirmemiş. Onları irşatlarından mahrum bırakmamıştı ve onlara şöyle diyordu. Siz dünyanın fani olduğunu anladığınızdan basit yerlerde oturuyorsunuz. Sizler de göçebe olduğunuzdan dolayı benim meslektaşım sayılırsınız. Eskişehir Hapishanesi'nde Ahmet Hamdi Okur bulunuyordu ve kendisi müftüydü. Onu da içeri almışlardı. Bediüzzaman ilimde emsalsiz olduğu halde fıkhi bir sual sorulduğu zaman bu soruya cevap vermek bana düşmez, İçimizde müftü efendi var deyip onu gösteriyordu. Risale-i Nur'un ilk talebelerinden Yüzbaşı Refet Barutçu ağabeyin anlattığına göre Hüsrev Altun Başak ile birlikte diyor Nur Risalelerini yazarak çoğaltıyorduk. Isparta'da. Üstad üst odadaydı. Bir ara kapı tıkırdadı ve açıldı. Bir de ne görelim? Üstad Hazretleri elindeki bir çay tepsisinde iki bardak çayla içeri girdi. Biz heyecan ve mahcubiyetle aman üstadım diye fırlayıp elinden tepsiyi almak istedik. Yok yok dedi. Ben size hizmet etmeye mecburum. Yıl 1950. 52. Bediüzzaman Hazretleri ölsün gitsin diye atıldığı, etrafı dağlarla çevrili Isparta'nın ücra bir köyünden, orada yalnızlığı, kimsesizlik, gariplik acısını çekti ama o yıllar artık çok geride kalmıştı. Etrafında bir iki talebesi vardı Barla'da, dağlarda Nur Risalelerini onlarla birlikte telif ediyordu. Ve 1952'de artık binler, belki daha fazla Nur talebeleri olmuştu. Üniversitelerde Risale-i Nur yayılmıştı mesela. Gençlik rehberi bir üniversite talebesi tarafından Abdülmuhsin Alev olması lazım. O abi tarafından İstanbul'da neşredilmişti. Ve yine zındıklar onun içindeki bazı kelimeleri cımbızlamak suretiyle aleyhinde mahkemeleri tahrik ettiler. Ve gençlik rehberi mahkemesiyle Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'a celbedildi, çağrıldı. Kendisi İstanbul'a geldi. Sirkeci'de şu anda postane olan yerde mahkeme var. Oraya gelecek. Mahkeme olduğu günde bütün talebeleri, yani pek çok talebeleri orayı böyle yoğun bir şekilde Bediüzzaman Hazretleri gelecek, onu göreceğiz düşüncesiyle oraya gelmişler. Yani adeta iğne atılsa yere düşmeyecek derecede bir kalabalık var. Hazreti Üstad, iki talebesi koluna girmişler. Oraya doğru getiriyorlar. Yürümekte zorluk çekiyor. Hasta, yaşlı. Bakıyor ki çok kalabalık. Diyor ki yanındaki talebesine, hayrullah, bunlar kim? O da tabii çok heyecanlı. Üstadım, üstadım, bunlar sizi görmek için buraya gelen üniversite nur gençliğidir. Deyince Üstad Hazretleri diyor ki, acayip, acayip. Yani niye beni görmeye geliyorlar ki? Evet. Zaman, şahıs zamanı değildir dedi Bediüzzaman Hazretleri. Zamanın hizmet metodu gereği, şahıs ne kadar dahi, hatta yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı manevisini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağluptur ikazını yapmış ve kendisi de bu istikamette yaşamıştı. Kendisine makam verenlere hiddet etti. Hazreti Üstad iltifat edenlerin iltifatını üzerine almadı. Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum dedi. Musafaha yapılması, elinin öpülmesi sanki kendisine tokat vurulmuş gibi ruhunu incitiyordu. Ve şu ikazı yapıyordu. Zaman şahıs zamanı değil, zaman şahs-ı manevi zamanıdır, cemaat zamanıdır diye ısrarla talebelerini ikaz etti. Kendisini ziyaret etmeye gelenlere, Risale-i Nur bana ihtiyaç bırakmıyor, Risale-i Nur'u okumak beni ziyaret etmekten daha faydalıdır diye nazarları şahsına değil, Risale-i Nur'a çevirdi. Ve şöyle diyordu, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyeti kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle kuru bir çubuk hükmündeyim. Sait tam toprak gibi mahfiyet ve terk-i enaniyet ve tevazu-i mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki Risalet-un Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. Baki bir hakikat, fani şahsiyetler üstüne bina edilmez, edilse hakikata zulümdür dedi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.